Türk romanına eleştirel bir bakış 2. Sabahattin Ali'den Yusuf Atılgan'a. Yazan Berna Moran. 15. ayrım, sayfa 120. Kanımca romanın çok tutmasının bir nedeni, öç alma, hapsedilmiş sevgiliyi kaçırma, halkını bir canavardan kurtarma, fakir topluma bolluk getirme gibi okurların daima ilgisini çekmiş olan geleneksel kalıpların ve bunların gerektirdiği işlevlerin aynı yapıtta ve aynı insanda, isterseniz eyleyen de, ustaca toplanmış olmasıdır. Yaşar Kemal bunların tümünü bir potada eritmiş ve yer yer köylünün psikolojisine ve karakterine ışık tutan çok yönlü bir eşkıya romanı yazmayı başarmıştır. Bunu söylerken Yaşar Kemal'in şiirsel dilinin katkısını unutuyorum sanmayın. Ama yine de inanıyorum ki İnce Mehmet'i bunca okura sevdiren, çeşitli dillere çevirten, bir filme konu yaptıran, sözünü ettiğimiz geleneksel hikaye kalıplarının ve motiflerinin roman içinde yetkinlikle kullanılmasıdır. Buradan kalkarak İnce Mehmet 2 ve İnce Mehmet 3'ün aynı şiirsel dille yazılmış olmalarına karşın birincisi kadar başarı sağlayamamalarını, bunlarda soylu eşkıya temasının özelliklerinin silinmiş ve kalıplarının dağılmış olmasıyla açıklayamaz mıyız? Bu ikinci ve üçüncü ciltlerde yine ağalarla İnce Mehmet arasındaki düşmanlık sürer. Yine ağalar öldürülür ama İnce Mehmet artık ağa öldürmenin bir çözüm olmadığını kavramıştır. Çünkü yerine bir başkası gelmekte ve durum eskisinden beter olmaktadır. Bununla birlikte Mehmet yine ağaları öldürür çünkü başka çıkar bir yol göremez ve elinden de başka bir şey gelmez. Bu durumda Mehmet'in yaptıkları artık anlamını kaybetmiş, bir yarar sağlayamayan, gelişi güzel cezalandırmalardır. Birinci ciltte Mehmet'in Abdi Ağa'yı öldürerek hem kendi öcünü alması hem de köylülerini kurtarması anlamlı ve etkiliydi. Çünkü insanların kendi yaşamlarında bulamadıkları adalet özlemine cevap veriyordu. Köylülerin kurtuluşuyla sağlanan mutlu bitiş aynı zamanda iyinin kötüye, bereketin kıtlığa karşı zaferi demekti. İnce Mehmet 2 ve İnce Mehmet 3'te bu umut yitirilmiştir. Gerçi ağaların öldürülmesinin soruna bir çözüm getirmeyeceği doğrudur ve bu bakımdan ikinci ve üçüncü ciltler daha gerçekçidir. Ama unutmamalı ki İnce Mehmet 1 gücünü gerçekçilikten almaz, tersine gerçeğin yerini alan eski bir düşü büyülü bir dille ustaca anlattığı için sevilen bir roman olmuştur. Onun için Kemal Tahir'in romana gösterdiği tepki yersizdi. Kemal Tahir, eşkıyanın gerçekte korkak, acımasız, kalleş ve rezil insanlar olduğunu ve beylerin, ağaların köpekliğini yaptıklarını söyleyerek Yaşar Kemal'in onları yanlış tanıttığını ileri sürmüştü. Oysa İnce Mehmet karakteri genel eşkıya kavramını temsil eden bir tip olarak işlev görmez romanda. O geleneksel ve yazınsal bir figürdür. Ezilen, haksızlıklara uğrayan, halk tarafından yaratılan kurtarıcı figürünü yansıtır. Bir teselli kaynağıdır. Ayrıca Yaşar Kemal'in İnce Mehmet gibi bir tipi seçmesinin kişisel bir nedeni de var. Zeynep Avcı ile yaptığı bir söyleşide kendini baş kaldırmaya mecbur hisseden insan tipinden söz ederken, 18 yaşımdan beri mecbur insanlar çok ilgilendirdi beni, diyor. Dipnot 13. Zeynep Avcı, Yaşar Kemal ile İnce Mehmetler üzerine söyleşi. Yeni Düşün, Kasım 1986. Baba İshak, Kozanoğlu, Sakarya Şeyhi, Çakırcalı Mehmet, yazarımızın tarihte gördüğü mecbur insan örnekleri. Anlatı edebiyatında soylu eşkıya kategorisine giren İnce Mehmet'te Yaşar Kemal'in mecbur insanlara kendi kattığı kurmaca bir örnek. 5. Bölüm. Dağın Öte Yüzü Üçlüsü. Yaşar Kemal'in romancılığında yeni bir dönemi başlatan Dağın Öte Yüzü Üçlüsü, İnce Mehmet'ten çok farklı bir roman anlayışıyla yazılmıştır. Çağdaş bir köroğlu sayılabilecek İnce Mehmet'te Yaşar Kemal klasik romanın anlatım yöntemine sadık kalmıştı. Dağın öte yüzünde ise modernist roman anlayışının öykünün sunuluşunda yer yer etkili olduğu kurguda ve anlatımda yeni tekniklerin denendiği görülür. Orta Direk 1960, Yer Demir Gök Bakır 1963 ve Ölmez Otu 1968, üçlüsünün her biri ayrı bir yapıt olarak okunabilirse de yazar bunları aynı zamanda bir bütün oluşturacak şekilde düşünmüş. Orta Direk, Yalak köyünün pamuk toplamak üzere Çukurova'ya gidişini anlatır. Roman köy ile Çukurova arasında yolda geçer. Yer Demir Gök Bakır, Çukurova'dan elleri boş dönen ve borçlarını ödeyemeyen köylülerin kış aylarındaki durumlarını hikaye eder. Bu kez Yalak köyünde geçer olaylar. Ölmez Otu, aynı insanların ertesi yaz mevsiminde yine gittikleri Çukurova'da başlarından geçenleri anlatır. Demek ki mekan olarak köy, yol ve Çukurova seçilmiş. Üç romanın ana teması, köylüler için ölüm kalım meselesi olan pamuk toplayabilme sorunudur. Yazın Çukurova'da pamuktan kazanacakları para ile yağ, bulgur gibi gıda maddeleri alabilirlerse aç kalmaktan kurtulurlar. Bütün çekişmelerin, çatışmaların, düşmanlıkların altında bu sorun yatar. Ne var ki genel temanın yanı sıra üçlemenin her bir cildinde köylülerden birkaçı ikincil bir tema oluşturan kendi serüvenleriyle ön plana geçerler. Orta Direk'in baş kişileri Meryemce, oğlu Uzunca Ali, gelini Elif ve iki torunudur. Yerdemir Gökbakır'da Taşbaşoğlu ile Muhtar Sefer ön plandadırlar. Ölmez Otu'nda Sefer'e düşman Memidik geçer ön plana. Üçlünün her bir romanında ayrı kişilerin ön plana geçmesi, köyden çeşitli kişilerin çizilmesi demek olduğu ve tüm köy halkı da toplumsal ortamı oluşturduğu için Yalak köyü yavaş yavaş kişilik kazanır ve üçlü şu ya da bu kişilerin değil, tüm köyün romanı olur. Üç romanı birbirine bağlayan ana çatışma da Muhtar Sefer ile köylüler arasındadır. Sefer, her yıl bir çiftlik sahibinden aldığı komisyon karşılığı köylüleri başkalarının yanaşmak istemeyeceği pamuğu az olan tarlalara sokar ve sömürülmelerine neden olursa da köylüler taşbaşın ısrarlarına rağmen bir türlü birlik olup kurnaz Sefer'in sözünden çıkmayı başaramazlar. Orta Direk. Orta Direk, dipnot 1. Orta Direk 3. baskı Cem Yayın Evi 1972, tüm alıntılar yapıtın bu baskısındandır. Tüm Yalak köyünün Çukurova'ya inişini anlattığı için olay örgüsünün yapısı yolculuk üzerine oturtulmuştur. Yola çıkınca Uzun Ali, anası Meryemce'nin bindiği yaşlı ve sıska ata, kadının şiddetli itirazlarına karşın güçlükle yürüyebilen ihtiyar koca Halil'i de bindirince at yolda ölür. Uzunca Ali, anası, karısı ve çocuklarıyla kafileden kopar ve geride kalır. Çünkü Meryemce'yi sırtta taşımak gerekmektedir. Bundan sonra Uzunca Ali ailesinin Çukurova'ya vaktinde yetişmek için korkunç koşullar altında yaptıkları eziyetli yolculuğu izleriz. Bu yolculuk serüveninde Meryemce'nin şu yolların da yokuşu olmasa, dağı olmasa, geçilmez suyu olmasa, yağmuru boranı buzu olmasa sözleriyle özetlediği doğa koşulları ile insanlar arasında yer alır çatışma ve Orta Direk'in büyük bir kısmı yolla yapılan bu boğuşmanın anlatımına ayrılmıştır. Yol aynı zamanda bir simge, insanoğlunun aşması gereken engellerle dolu yaşamın simgesi. İnce Mehmet'te okurun ilgisini canlı tutmak kolaydı. Çünkü eşkıyalık serüvenleri, kovalamalar, tuzaklar, çarpışmalar, sürükleyici bir olaylar dizisi meydana getiriyordu. Orta Direk'te ise böyle heyecanlı serüvenler yok ve bundan ötürü okurun ilgisini çekebilmek için onların yerini tutacak başka şeyler bulması gerek yazarın. Yaşar Kemal de öyle yapmış. merak öğesini büsbütün ihmal etmeden ilgi odağını karakterlere, onların psikolojisine ve kişiliklerine kaydırmış. Doğal olarak ileri dönük bir merak duygusu da var okurun. Ali, Elif, Meryemce ve çocuklar bu zor koşullar altında Çukurova'ya inebilecekler mi? Pamuğa vaktinde yetişebilecekler mi? Yoksa kışın unsuz, bulgursuz aç mı kalacaklar? Bununla birlikte orta direkte olay örgüsüne İnce Mehmet'te olduğu denli ağırlık tanınmamıştır. İnce Mehmet'te kişiler kendi başlarına amaç olmaktan çok araçtırlar ve işlevleri, kalıpları belli bir olay örgüsünü yürütmektir. Orta direkte ise tersine olay örgüsü araçlaşır. Başka bir söyleyişle olay birimleri, yani bu insanların yol boyunca karşılaştıkları türlü güçlüklere gösterdikleri tepki, aralarında patlayan çatışmalar, çağrışımların yol açtığı geriye dönüşler kişiliklerinin belirlenmesine hizmet eder ve okurun ilgisini bu insanlara, onların kişiliklerine ve aralarında inişli çıkışlı bir çizgi izleyen ilişkilere çeker. Romanın en çarpıcı karakteri kuşkusuz Meryemce'dir. Ama çok yönlü ve karmaşık bir kişiliği olduğu için değil, az sayıdaki çarpıcı özellikleriyle yalın bir karakter olduğu için. Meryemce'nin gururu, öfkesi, kini ve özellikle inadı hep olağanüstü boyutlardadır. Küstü mü başka insanlar gibi küsmez o. Köylülerine küsünce bir daha kimseye ağzını açıp tek lakırdı etmez. Ağaçlarla, sularla, topraklarla konuşur. İnsanlarla konuşmaz. Bu öfkesi, olağanüstü direnci ve inadıyla Meryemce anıtsal ve unutulmaz bir karakter olur. Meryemce, koca Halil, Sefer, İbrahim, kendilerine özgü kişilikleriyle ilginç bireyler olarak canlanırlar romanda ve kendi başlarına değer taşırlar. Orta direkte çarpıcı karakterlerin ve insan ile doğa çatışmasının yanı sıra, kanımca ilginç olan öge, romanın sarkaç hareketine benzeyen ritmidir. Orta direk romanına özgü bu ritmin, karakterlerin çizilmesinde ve üçlünün bütünlüğünü desteklemede oynadığı önemli role eğilmek istiyorum. Orta direkte bu sarkaç hareketi, beş kişilik ailenin yolculuğu süresince hem fiziksel düzeyde görülür hem de ruhsal düzeyde. Bir kere Ali'nin karısı, anası ve çocuklarıyla Çukurova'ya doğru yürüyüşü hep ileriye doğru değil, bir ileri bir geridir. Çünkü at öldükten sonra onun yük taşıma görevi de Ali'ye yüklenmiştir. Ali ağır yükleri de, uzun yolu yürüyecek gücü olmayan anasını da sırtında taşımak zorunda olduğu için ilk önce yükü sırtlar, saatlerce hızlı hızlı yürür, yükü bırakır, gerisin geri döner, anasını sırtlar ve yeniden yürür aynı yolu. Durmadan tekrarlanan ve Çukurova'ya varmalarını geciktiren bu ileri ve geri hareketinde çeşitlemeler yapar yazar. Bazen Ali ile Elif yükler ile önden giderler, Meryemce çocuklarla kalır, bazen Ali önden tek başına gider, arkasından Elif ve çocuklar da yürürler ve Meryemce Ali'nin dönüşünü yalnız bekler. Bir keresinde yalnız kalan Meryemce korkar ve gerisin geriye köye doğru düşe kalka yürümeye başlar. Ali geri geldiğinde bulamaz onu ve belki başka yoldan arkalarından gelmiş olabileceğini düşünerek tekrar ileriye yürür. Elif'in yanına gelir ama orada da yoktur anası. Bu kez Ali ile Elif birlikte geri dönerler ve sonunda Ali bulur getirir Meryemce'yi. Görüldüğü gibi Ali'nin ileri geri hareketine az da olsa Meryemce ile Elif de katılmış olurlar. Uzunca Ali ailesinin köyle Çukurova arasındaki ileri geri hareketinin fiziksel düzeyde yarattığı ritme koşut olarak ruhsal düzeyde de karşıt kutuplar arasında gidiş gelişlerle ilerler anlatı. Ananın oğula ve oğulun anaya duygularında gözlemleriz bu duygu fırtınalarını. Koca Halil'i de bindirip atın ölümüne neden olduğu için Ali'ye fena halde gücenmiş olan ve onunla konuşmayı reddeden Meryemce, oğluna muhtaç duruma düştüğü ve onun sırtına binmek zorunda kaldığı için ona büsbütün düşman kesilmiştir. Öylesine ki perişan ve bitkin uzunca Ali'sine beddua eder ikide bir. Allah'ım diye yalvardı. Şu uzunca Ali'nin haline bundan beter et. Çoluğunu çocuğunu dağda koydun, kendini de bu hale soktun. Daha da perişan et Allah'ım. Sayfa 138. Meryemce'nin 8 çocuğundan yalnızca Ali yaşamış olduğu için üstüne titrediği Ali'sine sevgi ve düşkünlüğü sınırsızdır. Öyleyken şimdi anasını günlerce sırtında taşıyan bu oğluna karşı hınçla dolup taşmasına Elif de şaşar kalır. Aslında öfkesi ve hıncı oğluna değil kocamışlığınadır. Onu çaresiz ve oğlunun sırtına binmeye mecbur bırakan kocamışlığına. Nitekim 2 gün sonra kendini güçlü ve dinç hissettiğinde yürüyebildiğini görünce sevinir ve Ali'ye kızgınlığı geçiverir. Benim ince yürekli, yufka yürekli yavrum, ciğerim, anan sana küser mi hiç? 3 gün oldu da ben sana kan kusturdum, senin o kesip attığın tırnaklara kurban olsun Meryemce. Sayfa 159 diye söylenerek sevgiyle coşar taşar. Başka bir gün çaresizliği, yaşlılığı elini ayağını bağlayınca inşallah şu uzunca Ali'nin ölü yüzünü öperim. Sayfa 229 diyecek kadar öfkelenir Ali'ye. Karşıt duygular arasındaki sarkaç hareketini Ali'nin iç dünyasında da seyrederiz yol boyunca. Çukurova'ya vaktinde yetişmek konusunda bir iyimserdir, bir karamsar. Bir bakarsınız umutludur, yüzü güler, sevinir. Derken umutsuzluğa düşer, kahrolur. Sonra yeniden umut belirir ve derken umutsuzluk. Ali'nin bu karşıt ruh halleri arasında sallanışları anasına karşı tutumuna da yansır. Gerçekte ona karşı yumuşak ve şefkatlidir. Ama onun yüzünden Çukurova'ya inmeleri geciktikçe deliye döner ve çocuklarını aç koymak, ocağını batırmakla suçlar anasını. Dua eder gebersin diye. Ama Çukurova'ya vaktinde yetişeceklerine inandığı zamanlar içinden bir sevgi kabarır, anasının gönlünü almak için yaltaklanır, ellerini öper, okşar. Geberesice Meryemce, böyle anlarda anaların anası, hatunların hatunu, hanımların hanımı, soylu ana olur. Ali'nin Tanrı karşısındaki tutumunda da vardır aynı sarkaç ritmi. Kimi zaman dua ile Tanrı'nın gözüne girmeye çalışır, umudunu yitirdiği zamanlardaysa bela okur Tanrı'ya. Evceğizi başına yıkılsın o Allah'ın, yıkılsın, yıkılsın. Gözü olsa beni görür, kulağı olsa sesini duyar, tövbe demem. Sayfa 205. Ali umutla umutsuzluk, sevinçle keder, sevgiyle nefret, imanla imansızlık arasında gidip gelir durmadan. Fizik ve ruhsal düzeylerdeki sarkaç hareketine koşut olarak zamanda geriye dönüş ve ileriye gidişlerden de söz edebiliriz. Roman kişilerinin eski günleri anımsamalarıyla geçmişe dönüşler ve ileriye dönük hayaller kurmalarıyla geleceğe sıçramalar olur. Meryemce oğluna muhtaç olduğu için öfkelenip çaresizlikten bunaldıkça yarattığı bir düş dünyasında kah bir ağanın evinde kendine sevgi saygı gösterildiğini, oğlunun gelip yalvardığını, kah peri padişahının kızıyla evlenen Ahmet'in karısıyla birlikte onu bağırlarına bastıklarını, kah Çukurova'ya kadar yürüdüğünü ve tüm köylülerin oğlunun sırtına binmeyip de yürüyerek geldiği için kendisini övdüklerini hayal eder. Ali Çukurova'ya vaktinde yetişip bol pamuk topladığını, iyi para kazandığını düşler arada bir. Koca Halil de buna benzer düşler kurar. Şurası da bir gerçek ki bu düş kurmaların işlevi çok önemli sayılmaz. Ancak sıkıntılı zamanlarında insanların böyle düşlere sığınmaya ihtiyacı olduğunu gösteren psikolojik bir gerçeği dile getirirler. Ama geçmişi anımsamalar okura roman kişilerinin geçmişe ilişkin bilgiler verir ve bir takım boşlukları doldurur. Meryemce'nin gençliği ve kocası İbrahim'e sevgisi, oğluna düşkünlüğü, uzunca Ali'nin çocukluğundaki suçluluk duyguları, koca Halil ile İbrahim'in at ve pamuk hırsızlıkları ve benzeri anılar yoluyla anlatılır okura. Geçmişi anımsama örneklerinden biri, üzerinde biraz durmak istiyorum. Çünkü bu güzel bölüm, üçlemede Yaşar Kemal'in anlatım bakımından gelenekselin dışında bir yöntem denediği ilk yerdir. 17. bölüm, anlatıcıdan dinlediğimiz ve Bozuk Bahçe diye anılan yol üstündeki çok eski bir nar bahçesinin betimlenmesiyle başlar ve sonra şöyle devam eder.